Ayrım 11.
Sayfa 160. İhtiyar tilki diye düşündü baba Aha İddina. Zamanlaması akıllıca. Hattuşili Kaya Tapınağı'ndan dönerken kendi arabalarına binmesini teklif etmişti ona. Asurlu hala muhteşem savaş arabası gösterisinin etkisi altındaydı. Böylesi vurucu güce sahip korkunç bir silahı varken Hattuşili'nin hiçbir seferden çekinmesine gerek yoktu. Hele görüşmelerden hiç. Baba Aha İddina, düşük rütbeli ve toy bir diplomat yerine kendisini Hattuşi'ye göndermekte kralının ısrarlı davranmış olmasına seviniyordu artık. Henüz 30'lu yaşlarında olmasına karşın Adad Nirari'nin en önemli ve en pişkin elçisiydi. Ve burada da böyle biri gerekiyordu. Hattuşili acemi biri değildi. Artık onunla konuşurken ses tonunu iyi ayarlamak gerekiyordu. Başkası olsa Hattuşili'nin ustalığına kayıtsız şartsız teslim olurdu. Kral ve kraliçe baba Aha İddina ile birlikte arabaya bindiler. Benteşina ise geri kalan Asur temsilcileriyle birlikte Gümüşkent'e dönmek üzereydi. Çünkü bağlı kral olarak görüşmelere katılamıyordu. Dördüncü kişi olarak Mayriya ile konuşmalarda yaptığı gibi sonuçları yazılı olarak kaydetmek üzere Valvasiti geldi. Araba ağır ağır harekete geçip olağanüstü sakin bir şekilde yol alırken Hattuşili önce Adad Nirari'nin halini hatırını sordu. Sonra da şöyle dedi. Kardeşim Asur Büyük Kralına armağanları için teşekkür ettiğimi ilet. Gönderdiği giysi gerçekten krallara layık. Hattuşili küçük bir ara verdi. Ve vücut merhemi de sanırım henüz bozulmamış. Baba Aha İddina birden sarsıldı. Hattuşili tahta çıktığında geleneksel tebrik ve armağanları sunmamış olmalarını daha baştan beri hata olarak görmüştü. Bunu şimdi takviye etmek ona çok utanç verici geliyordu. Bunları size bizzat sunabilmek benim için büyük bir onur güneşim diye yanıtladı elçi. Ancak aynı nedenle bunların daha önce gönderilememesinin suçlusu da benim. Hasat zamanında bana bir hastalık musallat oldu ve ancak yollar geçit vermez olduğuna terk etti beni. Bu nedenle çiçeklerin mevsimi gelene kadar yolculuk için beklemem gerekti. Bu çok önemli bir neden tabii. Hattuşili bu yalanı yutmuş göründü. İstihbaratçıların hiçbiri Asur elçisinin hastalandığını rapor etmemişti. Ama sevinçle görüyorum ki sağlığın tamamen yerine gelmiş ve hiçbir iz bırakmamış. Baba Aha İddina aceleyle konuyu değiştirmeyi yeğledi. Tekrar Hattuşa'da bulunduğum için kendimi mutlu sayıyorum ve bu kez çok farklı olan Hattuşa gezimin tadını çıkarıyorum. Bunu yağcılık olsun diye söylememişti. Urhi Teşub zamanında onun gibi yüksek rütbeli de olsa yabancı elçilere neredeyse köle muamelesi yapılıyordu. Bu yüzden aslında bu kente bir daha ayak basmamaya yemin etmişti. Protokoldeki ufak değişikliğin sana büyük bir rahatsızlık vermediğini umarım. Benteşin aslında bana bağlı bir kral ancak aynı zamanda en eski arkadaşlarımdan biri. Onun kadrini iyi bilirim. Ben de Magallu'nun geçirdiği kazaya üzüldüm ancak bana eşlik etmesi için Benteşina'yı görevlendirdiğin için sana gerçekten teşekkür borçluyum güneşim. Buna sevindim. Sanırım bu son görüşmemiz olmayacak. Benteşina'ya Amurru limanlarını Asur tüccarlarına açık tutması talimatını verdim. Kardeşime bunu da rapor et. Teşekkür ederim güneşim. Baba Aha İddina büyük bir memnuniyetle Hitit kralının Asur hükümdarını sıkça ve üstüne basa basa kardeşim diye andığını kayda aldı. Bu Hattuşili'nin Adad Nirari'yi kendine denk önemli bir kral olarak kabul ettiği anlamına geliyordu. Urhi Teşub ona bir zamanlar yazdığı aşağılayıcı bir mektubunda alaycı sözler ederek büyük kral ünvanını kullanmamış ve iki ülke arasında sürekli gerginliklere neden olmuştu. Kardeşimin sıhhati dediğin gibi yerinde ancak yaşı çok genç sayılmaz diye devam etti Hattuşili. Sanırım artık Veliaht Prens'in kendini denemek için izin isteyeceği zaman yaklaşmışa benzer. Kuşkusuz kendini kanıtlayacak zaferlere ulaşmak için birçok seçeneği olacak. Senin öğütlerine kulak verecektir. Ona yukarıdaki Aranzah'ın ya da sizin deyişinizle Tiglat'ın yanındaki bakır madenlerinin ve kardeşim Babil hükümdarına ait toprakların bu seçenekler arasında olmadığını söyle. Çünkü o zaman iki imparatorluğun savaş arabalarıyla boy ölçüşmek zorunda kalır. Ayrıca tüm limanlar Asur gemilerine kapalı olacaktır. Baba Aha İddina başını salladı. Yeterince açıktı bu ifade. Prens böyle bir öğüdü seve seve dinleyecektir güneşim. Belki Turira bunun için uygundur diye ekledi Hattuşila. Turiralı çapulcuların yağmacılıklarına daha fazla katlanmak niyetinde değilim. Bu kentin cezalandırılması gerek. Prens ya da Adad Nirari kente saldırırsa askerlerim kentin yardımına koşmayacaktır. Asurlu kulaklarına inanmayarak Hattuşili'ye baktı. Hitit büyük kralı böylelikle Hattuşa'dan uzaklara yapılacak bir seferden ırak tutulacaktı. Ancak aynı zamanda eski bağlı krallığı Mitanni'nin güneydeki kentleriyle birlikte Asur'a ait olacağını ve geri istemeyeceğini kabul etmiş oluyordu. Adad Nirari bu habere sevinecekti. Turira daha kış gelmeden kuzu gibi olacak diye söz verdi elçi. Ancak kentte yaşayan Hititlerin malına mülküne zarar gelmemeli diye ekledi. O ana kadar Hattuşili'nin yanında sessizce oturan Puduhepa. Buna kefilim. Asurlu hafifçe başını eğdi. Sonra kralının diğer önemli talebi konusunda söze başladı. Adad Nirari'nin rica ettiği demir, bu iyi demir artık hazır diye sözünü kesti Hattuşili. Kardeşimin söz verdiği bronz zırh gömlekleri Kizut Vatna'ya ulaşır ulaşmaz dönüş yolunda demiri orada teslim alabilirsin. Baba Aha İddin'e rahatlamıştı. Hattuşili tek bir hançerin bıçak ağzını gönderip mektubunda demir üretme zamanı olmadığını yazdığında Asur kralı Hitit demirine kavuşamayacağından endişe duymuştu. Başka hiçbir ülkede Hititlerinki kadar iyi demir üretilmiyordu. Demir sadece takı ve süs eşyası yapımında değil, silah yapımında da kullanılıyordu. Buna Adad Nirari çok sevinecek güneşim diye yanıtladı. Onun en büyük arzusu ülkelerimizin daha sıkı ticari ilişkiler geliştirmesi ve tüccar akınının hiç bitmemesidir. Hattuşili ve Puduhepa gülümseyerek başlarıyla onayladılar. Baba Aha İddin'e hafifçe doğruldu, selam verdi ve büyük bir resmiyetle şöyle dedi. Kralım size şu mesajı iletmem için beni görevlendirdi. Hattuşa ve Asur arasında artık sonsuza kadar sadece barış değil, içten bir dostluk da hüküm sürsün. Hattuşili ateşkesin bir sonraki taht değişimine kadar sürmesine de razıydı. Ama şimdilik bu fikirde pek fena görünmüyordu. Herhalde Baba Aha İddin'e artık Adad Nirari'ye Hititlerle ya da Hitit müttefikleriyle savaşmayı önermezdi. Ayrıca bayram kutlamaları böyle planlandığı gibi devam ederse, büyük kralın tahta geçmesinin haklılığını da sorgulamaya yanaşmazdı artık. Hattuşili hoşnut bir şekilde geriye yaslandı ve araba kent kapısına varmadan önce bir dönemeçten geçerken başını yavaşça Puduhepa'nın omzuna bıraktı. Lallupiyalı 10 genç kent kayasında bir köşede yan yana duruyorlardı. Hiçbiri gülmüyor ve yüksek sesle konuşmuyordu. İnsanların düşmanca bakışlarının nedenini öğrendiklerinden beri taşkınlık yapmamaya özen gösteriyorlardı. Kayanın üzerindeki bu düzlüğün karşı tarafındaysa daha neşeli bir ortam hakimdi. Birinci sınıftan 10 mızraklı asker bir halka oluşturmuş, kaslarını gevşetmek için hoplayıp zıplayarak dans ediyor, birbirlerine öğütler veriyorlardı. 2 gün önce burada olup bitenlerden habersizdiler. Yarışmayı heyecanla bekliyor ve aday olarak seçilmekten gurur duyuyorlardı. Yarışma kapı yapısı bayramında ilk kez yapılıyordu. Aslında önceki yarışmalarda Lallupiyalıların karşısına rakip olarak cambazlar çıkardı. Ancak yarışma bugün Asurluların şerefine yapıldığı için daha üst sınıftaki mızraklı askerler görevlendirilmişti. Şimdiye kadar yarışmaların galibi hep Lallupiyalılar olmuştu. Ancak mızraklı askerler o kadar çok çalışmıştı ki bu kuralı değiştirme şansları olabilirdi. Hazır Lallupiyalılar da bugün son derece sakinken ve her zaman yarışma öncesi kopardıkları yaygaralardan kaçınırken. İki grup arasında renkli şeritlerle küçük bir oyun alanı oluşturulmuştu. Oyun alanının iki tarafında da iki sıra halinde onar fıçı bulunmaktaydı. Magallo'nun içinde bulunduğu fıçının yerine fark ettirmeden başka fıçı konulmuştu. Bir borazan sesi duyuldu. Yarışmacılar ayakkabılarını çıkardılar ve fıçıların arkasına geçip hazır duruma geçtiler. Def çalan müzisyenler eşliğinde kral ve kraliçe ile yabancı ülke temsilcileri yukarıdaki düzlükte göründüler. Diğer konuklar ve izleyiciler içinse görüş alanının çok iyi olmasa da yeterli sayılabileceği kayalığın alt kısmındaki düzlük ayrılmıştı. Ağabey bekle. Valvaziti Adduva'nın sesini duyduğunda son basamağa adım atmıştı. Ona doğru döndü. Ne oldu? Adduva nefes nefese ona yaklaştı. Kent dışındaki kaya tapınağındayken küçük bir köylü çocuğu geldi ve bana yakınlarda bir adamın öldürüldüğünü söyledi. Adamı asil diye tanımladığı için bunu bilmen gerektiğini düşündüm. Cesedi gördün mü? Hayır, sümüklü olan hemen kaçtı. Ama nerede olduğunu biliyorsundur herhalde. Valvaziti birden hala haber alınamayan Zuvabbi'yi düşünerek ürktü. Meşelikteki çiftlikte mi acaba? Bilmiyorum. Belki Şipaziti'nin çiftliğindedir diye yüksek sesle yanıt verdi Adduva. Şipaziti? Valvaziti için yine tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Şipaziti Hattuşili'nin baş düşmanıydı ve kent dışındaki küçük bir çiftlikte sürgünde yaşıyordu. Onu bekleyen nöbetçilerden birini öldürüp intikam almak için Hattuşa'ya mı geliyordu yoksa? Bunu hemen incelemesi gerekiyordu. Borazan ikinci kez çaldı ve Hattuşili yüksek sesle duyurdu. Bu yarışma Asurlu konuklarımız onuruna yapılmaktadır. Yarışmacılara hakemlik yapma şerefini bahşeder misin Baba Aha İddin'a? Büyük bir zevkle güneşim. Asurlu selam verdi, gülümseyerek öne çıktı ve Benteşina'ya doğru baktı. Benteşina sıkıntıyla omuzlarını kaldırdı. Bu yarışmayı bilmediğinden konuğuna yardımcı olamayacaktı. Yardım istercesine bakındı ve Valvazit ile göz göze geldi. Başyazıcı hemen anlamıştı sorunu. Abduva'ya dönüp, şimdi zamanım yok dedi aceleyle. Benteşina'ya yardım etmem gerek. Abamuva'ya söyle, adamlarını Şipazitir'in çiftliğine göndersin ve herhangi bir olaya olup olmadığını inceletsin. Adduva başımla selamlayıp hemen yola koyuldu. Valvazit ise son derece rahat bir şekilde Baba Aha İddinan'ın yanına gidip açıklamaya başladı. Mücadele iki değnekle yapılacak ve bu arada adamlar fıçıların üstünden inmeyecek. Onlara başlama işaretini verin. Baba Aha İddina elini kaldırdı ve çifte borazan sesi duyuldu. Yalın ayak 20 yarışmacı fıçıları yan çevirip üstüne çıktılar. Şimdi ilk ikisine değnekler verilecek. Valvazit'i iki adam boyundaki değnekleri uzatan görevliyi işaret etti. Asurlu değnekleri aldı ve dengelerini yitirmeden fıçının üstünde oyun alanının ortasına kadar gelmiş olan yarışmacılara verdi. Davullar çalmaya başladı. Hatti ülkesinin tanrıları sizinle olsun dedi Hattuşili. Yarışmacılar değnekleri kaldırdılar ve karşı karşıya gelecek şekilde küçük adımlarla fıçılarını hafifçe çevirdiler. Asurlu'nun hiç görmediği garip bir düello başlamıştı. Adamlar değneklerini kah kılıç, kah mızrak gibi kullanıyor, kimi zaman da bir vuruşu karşılamak için iki elleriyle tutuyorlardı. Valvazit'i bayramdan önceki akşam burada kent kayasında yaşanan bir başka mücadeleyi düşünmekten kendini alamadı. Ama olup bitenler için hüzünlenmenin yararı yoktu. Şimdi önemli olan ülkesini en iyi şekilde temsil etmekti. Kararlı bir şekilde bu iç karartıcı sahneleri belleğinden sildi. Baba Aha İddina'ya doğru eğilerek şöyle fısıldadı. Kural çok basit, yarışmacılar birbirlerini fıçıların üstünden düşürmeye çalışacaklar. Ancak rakiplerine sadece değneklerle dokunabilirler, bedenleriyle dokunmaları yasak. Çok kısa bir süre içinde olsa ayağı yere değen yarışmacı oyundan çıkar ve fıçısını karşı tarafa yuvarlar. Eğer bir yarışmacı kazandığı halde ikili karşılaşmalar bitene kadar fıçının üzerinde kalmayı başaramazsa, kaybetmiş sayılır ve fıçısı elden gider. Karşılaşmaların ilki çok çabuk sonuçlanmıştı. Mızraklı asker iki kez Lallupiyalı rakibinin omzunu hedef aldı ama o her seferinde bu darbeleri karşılayabildi. Sonra mızraklı asker birden rakibinin göğsüne vuracakmış gibi yaptı, hızla eğildi ve değneğiyle adamı baldırından itti. Lallupiyalı yere düştü. Tek bir söz söylemeden fıçıyı mızraklı askerlerin tarafına yuvarladı. Daha sonraki üç mücadeleyi de mızraklılar kazandı. Ancak ondan sonraki karşılaşmada fıçı Lallupiyalılara gitti. Kazanan yarışmacı fıçının üstünde geri geri gitmeye başladı ve kollarını yukarıya kaldırdı. Ve bir an dengesini yitirdi. Adam ayağını sadece bir an için yere değdirmişti ama bu Baba Aha İddina'nın dikkatinden kaçmadı. Kararlı bir şekilde mızraklıların tarafına işaret etti ve fıçı karşı tarafa geçti. Bir sonraki karşılaşmada da fıçılar mızrakların tarafına gitti. Aşağıdaki düzlükte bazı izleyiciler homurdanmaya başladılar. Çoktandır bu kadar sıkıcı bir fıçı yarışması izlememişlerdi. Lallupiyalılar sanki hiç direnç göstermeden teslim oluyordu. Oysa izleyicilerin çoğu Lallupiyalıların mızraklar için çetin ceviz, hatta yenilmez olduklarını düşünüyordu. Özellikle Pidda'nın canı sıkkındı. Esmer yapı ustası, kuyumcu ustası Palla'nın yanında duruyor ve yumruğunu avucunun içine vuruyordu. Buna yarışma mı denir? Hiç çaba göstermiyorlar ki. Palla alaycı bir şekilde gülüyordu. Bu tepkilerini göz ucuyla izleyen Valvazit'i onlara hak vermişti. Altı oyundan sonra 15 fıçı mızrakların tarafındaydı. Lallupiyalılar ise sadece bir fıçı kazanmışlardı. 4 tanesinin üstünde de yarışmacılar sıra bekliyorlardı. Sıra Valvazit'in bir gün önce sorguladığı delikanlıya gelmişti. Yüzü solgun ve uykusuzdu. Valvazit'i adam acıdı ve ona Luvi dilinde fısıldadı. Pes etme ve kaygılanma. Magallu'nun ölümüyle bir ilginiz olduğunu artık inanmıyorum. Şimdi mücadele et, başarabilirsin. Cesaret verici bu sözler sanki adamı kanatlandırmıştı. Minik ama hızlı adımlarla fıçıyı rakibine doğru yönlendirdi. Tam rakibinin değneği üzerine gelirken ani bir hareketle sağa döndü. Mızraklı daha saldırıya geçmeden kendini yerde buldu. Baba Aha İddina beğeniyle başını eğdi. Aşağıdaki izleyiciler de alkışlamaya başladılar. İşte Lallupiyalıları böyle biliyorlardı. 8. karşılaşmada da Lallupiya kazandı. Mızraklı genç askerler hiç de etkilenmişe benzemiyorlardı. Onların tarafında hala 13 fıçı bulunuyordu ve kazananların hepsi de sağlam bir şekilde fıçıların üzerinde duruyorlardı. Son iki oyunda fıçılar Lallupiyalılara gitse bile o gençlerin kazanması artık mümkün değildi. Ancak mızrakların şansı daha da yaver gitti. 9. Lallupiyalı o kadar heyecanlıydı ki 3 arşın ilerlemeden değneğini düşürdü ve hiç başlamadan teslim olmak zorunda kaldı. Bu son oyundan önce 14 fıçı anlamına geliyordu. Kendi turunda kazanmış olan ufak tefek al yanaklı bir mızraklı pis pis gülmeye başladı ve zafer edasıyla arkadaşlarına doğru döndü. Ancak bunu yapmasa daha iyi olacaktı çünkü fıçısı hareketlenerek iki arkadaşının fıçısına çarptı. Her üç mızraklı da ayaklarını yere değdirmek zorunda kaldılar. Baba Aha İddina Lallupiyalıların tarafını gösterdi. Durum 11'e 9'du. Yarışma yine heyecanlı olmaya başlamıştı. Pidda sevinç çığlıkları atıyor, Palla surat asıyordu. Sıra son tura gelmişti. Her iki adam da hemen hemen aynı boydaydılar ve fıçılarını büyük bir beceriyle hareket ettiriyorlardı. Fıçılarını bir öne bir arkaya yönlendirip değnekleri çarpıştırıyorlardı. Ancak ikisi de dengesini yitirmemişti. Yavaş yavaş hareketleri ağırlaşmaya başladı. Mızraklı son bir kez tüm gücünü topladı, yarışmanın zorla da olsa kendi lehine sonuçlanmasını istiyordu. Değneğini havaya kaldırdı ve tüm gücüyle aşağıya indirdi. Ne var ki Lallupiyalı böyle bir hareketi bekliyordu ve ani zarif bir hareketle geri çekildi. Mızraklının darbesi havada kaldı ve kendi hamlesiyle kendi dengesini bozdu. Bu genç adam cesaret ve gücün önemli olduğunu, ancak salt şiddetin tek başına işe yaramadığını görüp iyi bir hayat dersi aldı. Bunu bir gün tüm adamlarımıza öğreteceğiz diye açıkladı Valvaziti Asurlu'ya hafif sırıtarak. Baba Aha İddina güldü. Ne demek istediğini anlamıştı. Etkileyici olan sadece Hitit savaş arabaları değildi. Bu gençlerden oluşan piyade birliklerinden de kaçınmak doğru olurdu. Sağ kolunu kaldırdı ve açıklamasını yaptı. Yarışmanın galipleri Hattuşa kentinden ve Lallupiya'dan geliyor. Ne oldu? Yüzün kapkara kesilmiş. Sanki üç kere fırtınaya, dört kere de doluya tutulmuş gibisin. Gaşulavia bir kase ayranla konuklardan uzaktaki küçük bir masada oturan Valvazite'nin yanına oturdu. Yazıcının gözleri önündeki ballı su dolu bardağa takılmıştı ve kraliyet bahçelerinin güzelliklerini görecek durumda değildi. Hattuşili en yüksek rütbeli konuklarını gösteriden önce kısa bir süre dinlenmeleri için buraya davet etmişti. Çiçek tahtlarının arasına küçük masalar yerleştirilmişti. Saray görevlileri de hafif bir şarap, üzümlü çörekler, fındık fıstık dolu kaseler, kuru incir ve kayısı gibi ikramlarda bulunuyorlardı. İsteyene bahçenin tam ortasındaki bir pınardan kaynak suyu veriliyordu. Mayri'ye hafif kıskançlık duygusuyla selin suyu kana kana içti. İçinde havuzları ve öbek öbek çiçekleri olan bahçeler Mısır'da da vardı. Ancak kendine ait bir pınarı olan bahçe pek kimsede yoktu. Şebek de artık hayvanların bulunduğu yere yuvarlak bir kafes içinde baş köşeye yerleştirilmişti. Puduhepa ile Hattuşili'nin oğlu olan Tuthalia, iki küçük kardeşiyle birlikte kikirdeyerek bu garip hayvanın hangi yiyeceklerden hoşlandığını öğrenmeye çalışıyordu. Kurunta elinde bir bardak sütle karşıdaki taş sekiye oturup onları izlediğinde hayvanı ballı ekmek parçalarıyla besliyorlardı. Karnı çok aç herhalde, şimdiye kadar hiçbir şeyi geri çevirmedi diye ona uzaktan gülerek seslendi 7 yaşlarındaki Tuthalia. Kurunta başıyla onayladı ve arkasını döndü. Ayak sesleri duymuştu. Ah Nerikkaili, bir süre durakladıktan sonra hava konusunda şansımız yaver gitti değil mi? Hattuşili'nin en büyük oğlu sessiz kaldı ve şarap dolu kadehini bir dikişte bitirdi. Alnında bir sivilce çıkmıştı. Kurunta birden kızlardan birinin kolunu kafese soktuğunu gördü. ''Hey Tuthalia!'' diye bağırdı. ''Ufaklıklara dikkat et. Köpek başlı bu maymunlar çok kötü ısırır.'' Sonra Nerikkaili'ye döndü ve sırıtarak şöyle dedi. Sevgili ahret kardeşim, kardeşlerinle oynamıyor musun?'' ''Peh, kardeşlermiş. Üvey kardeşler sürüsü. Bırak da maymun ısırsın.'' Nerikkaili önce küçümseyen gözlerle Kurunta'ya, sonra boşalmış olan kadehine bakıp içki sunucusu tarafından kadehi doldurulan Mayriya'ya doğru yürüdü. ''Çok fazla içme delikanlı. Güneşin batmasına daha çok var.'' diye arkasından seslendi Kurunta. Bu sahneyi uzaktan izleyen Abamuva memnundu. Pek ortak iş çeviriyor gibi görünmüyorlardı. Valvaziti düşünmeyi bıraktı. Gaşulavia'ya baktı ve tek bir söz söyledi. Şipaziti. Yine sorun mu çıkarıyor? Baş yazıcı sıkıntılı görünüyordu. Tam olarak bilmiyorum, haber bekliyorum ama korkarım öyle. Hattuşili ona karşı niçin bu kadar hoşgörülü davranıyor hiç anlayamıyorum. Şipaziti'nin insanın aklına gelen en nankör ve kötü niyetli insan olduğunu artık biliyor olmalı. Belki de Hattuşili kapılarını Urhi Teşup'un eski taraftarlarına kapamadığını, intikam peşinde olmadığını, yaşlılar meclisini tanıdığı bir kralı tahtından indirerek yasalara karşı gelse bile artık adalet ve yasaların hakim olduğunu göstermek istiyordur. Gaşulavia kuşkuyla başını salladı. Resmi açıklama bu olmalı, kulağa da fena gelmiyor. Ancak bana göre gerçek neden babamın Şubbili Luyuma'nın ülkesinden gelen herkese yüreğinin dayanmadığıdır. Belki de haklıydı. Valvaziti anlattıklarına kendisi de pek inanmıyordu. Kendi babası bile Hattuşili'ye Şipaziti konusunda sürekli uyarmıştı. 20 yılı aşkın bir süredir Şipaziti ve ailesi Hattuşili'ye düşmanlık besliyordu. Tahta geçtikten kısa bir süre sonra Muvatalli Şubbilülüyuma'nın yeğeni olan Şipaziti'nin babasını yukarı ülke valiliğinden almış ve bu görevi Hattuşili'ye vermişti. Bunun üzerine aile Hattuşili'ye iftiralar atmada ve başkalarını ona karşı kışkırtmada gecikmemişti. Muvatalli'nin bir mahkeme kararı bu meseleye bir süre için son vermişti. Hattuşili ise bu konuda pek bir şey yapamamıştı. Hattuşili Muvatalli ile birlikte Ramses'e karşı sefere çıktığında kışkırtmaları yeniden başlatmışlar ve Hattuşili'nin geçici olarak Hakpiş'teki tahtını yitirmesinde onların da payı olmuştu. Yine bir dava söz konusuydu ve yine Hattuşili kazanmıştı. Tekrar tahtına kavuştu ve Muvatalli ona Şipaziti'nin ailesini ve mal varlığını teslim etti. Hattuşili yine hoşgörülü davrandı. Sadece Şipaziti'nin annesini ve erkek kardeşini Bakır Adası Alaşiya'ya gönderdi. Dipnot: Alaşiya, bugünkü Kıbrıs. Şipaziti ve babasına ülkede kalma izni verdi. Hatta mallarının da yarısını iade etti. Urhi Teşup ile Hattuşili arasında kavga başladığında Urhi Teşup'un yanına ilk koşan o oldu. Ancak pek başarılı bir rol üstlenemedi. Yukarı ülkede karşı birlikler toparlamayı beceremedi ve ikisi Şamuha'ya kaçmak zorunda kaldılar. Orada da zaten Hattuşili onları yakaladı. Ancak Hattuşili üçüncü kez yumuşak davrandı. Urhi Teşup Nuhaşşe'ye sürgün edildi ve ona orada birkaç kale bile verildi. Şipaziti ise göz hapsine alındı. Bu cezayı da Kaya Tapınağı yakınlarındaki küçük çiftlikte çekmekteydi. Çiftliğinde onu gözaltına tuttuğunuzu sanıyordum diye araya girdi Gaşşulavia. Tutuyoruz. İki nöbetçi onu Hattuşili'den uzak tutuyor. Ancak az önce Adduva Ormanı'nda bir ceset bulunduğunu söyledi. Eğer ceset nöbetçilerden birine aitse bu Şipaziti'nin kaçtığı anlamına gelebilir. Eh, er ya da geç yakalanır nasıl olsa. Gaşşulavia gözlerini elleriyle güneşten koruyarak göğe baktı. Gökyüzünde tek bir bulut kalmamış ve hava oldukça ısınmıştı. Sadece bu olsa, hayır, bayram hengamesine karışıp Hattuşili'yi öldürmek için gizlice kente girmesinden korkuyorum. Öyle olsun diye gürledi Telepinu, ayağa kalktı ve uzaklaştı. Öyle öfkeliydi ki Telepinu, sağ sandalını sol sandalını sağ yana geçirdi ve yürüdü. Valvaziti Babil temsilcilerine ayrılan locada yerini aldığında oyun başlamıştı bile. Bu oyunu izlerken senin yanında olmak beni mutlu edecek, itti Marduk Balatu diye elçiye açıklama yaptı ve elini dostça Kunni'nin omzuna koydu. Ona birazdan oyuncu olarak ihtiyaç olacak.